Ayrım 30. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 259. Vildan Japonya'ya gitti gitmesine ama hayranı olduğu bu mimarın şaheserlerini görmek bir yana, doğru dürüst otelden bile çıkamadı. Birlikte seyahat ettiği grubunun başına gelmedik kalmadı çünkü. Daha Tokyo'daki ilk günlerinde yolculardan biri bir alışveriş merkezinde hırsızlık yaparken yakalandı. 16 kişi topluca karakollarda süründüler. Turizm şirketinin görevlendirdiği rehber aşırı alkol alıp hastanelik oldu. Rehbersiz kaldılar. Leblebi gibi atıştırdıkları karidesler ve suşiler nedeniyle Vildan'ın midesi bozuldu. Tuvaletten çıkamadı. Dönüş yolculuğunda uçak türbülansa girdi. 200 metre düştü. Büyük bir panik yaşadılar. Kısacası Japonya seyahati Vildan'ın burnundan geldi. Oysa neler hayal etmişti kadıncağız. Yapıtlarında kullandığı pürüzsüz blok betonunun yalayarak tadına bakmasıyla meşhur bu dahinin, merdivenini salyangoz kabuğu formunda tasarladığı müzesinin, haç işaretini sadece ışık kullanarak yaptığı minimalist kilisenin, suyla ışığın dans ettiği parkların, evlerin, kütüphanelerin, kültür yapılarının fotoğraflarını çekecek, büyütüp bastıracak ve ofislerine asacaktı. Ama Japonya'da kaldığı 6 gün boyunca anasından emdiği süt burnundan gelen Vildan, kocasına getire getire www.amazon.com'dan kolaylıkla alabilecekleri büyük boy bir kitap getirebildi ancak. Çetin kansız, karısının tek kare fotoğraf çekememiş olmasına üzülmüş göründü. Ama aslında ne Tadao Ando, ne Louis Kahn veya Gaudi, ne de diğer dahiler umurundaydı. Ses getirmiş işlere imza atan bir mimar olarak bilinse de, mesleğine kafayı takmış biri değildi. Beceriksizce tadil ederek labirente çevirdiği hastane planından sonra, meslek hayatında uzun uzun düşünerek attığı doğru adımlar sayesinde tanınmış, İstanbul'da ünlü bir mimarlık bürosunun sahibi olmuştu. Ama bu gelişmede olmayan mimarlık yeteneğinin hiç rolü yoktu. Bu ünü elde etmesi kolay olmadı. Kendisini zafere götüren akıllıca adımları öğrenciliğinden itibaren atması gerekti. Fakültenin daha ilk sömestrinde yanlış bir meslek seçimi yaptığını, aslında işletme, hukuk filan okuması gerektiğini anlamış ama yaz tatilinde ikinci sınıfa devam etsem mi yoksa bu okulu bıraksam mı diye kara kara düşünürken, çorabından kalemine, otobüs biletinden yurt ücretine kadar bütün üniversite masraflarını karşılayan abisi Necmi Kansız, Tavas'ta yeni yaptırdığı çirkin ötesi aile apartmanının geniş balkonuna kurdurduğu rakı sofrasında, yanında getirdiği biri Alman misafirlerine, "Aslan kardeşim be, mimar olacak mimar" diye sırtına vura vura gururlanmış, anne babası da oğullarının başarısını dünya aleme ilan etmişlerdi. Çetin Kansız dürüst olup, "Yok ben bu okulu yapamıyorum, yeniden sınava gireceğim" diyemedi. Bir yıllık masrafı heba etmeyi göze alamadı, mecburen devam etti. Akıllı bir gençti. Fakülteden iyi kötü mezun olabileceğini ama bu meslekte üstün başarılara imza atacak kadar yetenekli olmadığını çabucak gördü. Gelecekte ihtiyaç duyacağı en önemli şeyin iyi bir partner olduğunu anlayınca derhal fakültenin en akıllı kızı Vildan'a yazıldı. Güzel kızların peşinde koşan, gençlikleri başlarına vurmuş arkadaşları, biraz gayretle fakültedeki en güzel kızlardan birini tavlayabilecek kadar yakışıklı olan Çetin'in, öyle ahım şahım bir albenisi olmayan bu kıza niye kafayı taktığını anlayamadılar. Oysa Çetin gelecek planlarını çok yönlü düşünerek yapıyordu. Güzel kızlarla takılırsa fakültede epeyce hava basar, iyi vakit geçirir, acı tatlı bir sürü aşk yaşardı, evet. Ama bir gün gençlik geçip gidecek, hayatın gerçekleriyle yüz yüze gelinecekti. O zaman ne olacaktı? Hayatını başarısız bir mimar olarak sürünerek mi geçirecekti? İkinci sınıfın ortalarına doğru aklını ve yeteneklerini överek Vildan'ın kalbini kazandı. Güzellik veya çirkinlik kavramlarıyla bir derdi olmayan, aman güzel görüneyim diye çırpınmayı hiç düşünmeyen bu kendi halindeki kızla, sınavlara birlikte çalışalım filan derken çıkmaya başladılar. O güne kadar bir iki önemsiz platonik macera dışında başından doğru dürüst bir aşk hikayesi geçmemiş, kendine hep derslerine vermesi gerektiği kafasına kazınmış olan Vildan, Çetin'in aşkıyla biraz sarsılmıştı. Fakülte kütüphanesinde veya civardaki çay bahçelerinde birlikte ders çalışırlarken Çetin'e kapılıp gidiyor, aklını derslerine veremiyordu. Bu nedenle ikinci sınıf notları biraz düşük geldi. Ama yeni sene başladığında aşkın harareti de geçmiş olduğu için çabucak toparlandı, yine fakültenin en yüksek notları alan en akıllı kızı oldu. Çetin'le çıkmaya başladıktan sonra Vilda'nın gözü biraz açılmış, bunca güzel kız varken niye ben diye kendine sorar olmuştu. Ama Çetin bu akıllı kızla evlenip hayatına sağlam bir temel atmakta kararlıydı. Kuşkuya düşen kızı temin etmiş, dördüncü sınıfa geçtikleri yaz nişan yüzüklerini takmışlardı. Mezuniyet projelerini hazırladıkları sırada, tansiyonu pek de yüksek olmayan bu aşkın kahramanlarının arası, Çetin'in gereksiz bir kaçamağı nedeniyle açıldı. Çetin'in bunalıma gireceği tutmuştu. Evlendikten sonra Vilda'nın avucuna düşeceğini, karısının ufacık bir kaçamak yapmasına bile fırsat vermeyeceğini biliyordu. O ufak kaçamağı evlenmeden önce yapmaya kalktı. Bir iki kez başka fakülteden bir kızla gizli saklı takıldı. Ama Vildan duruma hemen uyandı. Ne oluyoruz diye hesap sordu. Çetin'in kıvırtma çabalarını da yemedi, nişan yüzüğünü suratına çarptı, mezuniyet projesi için yaptıkları maketi kafasına geçirdiği gibi çocuğu terk etti. Çetin bu kızla evlendikten sonra herhangi bir kadınla yaşanacak sıradan bir macerayı rüyasında bile görmeye cesaret edemeyeceğinden emin oldu. Vildan'la evlenirse özgürlüğünü heba edecekti. Durumu tarttı, gelecek korkusu ağır basınca barışmak için kıvranmaya başladı. Vildan'ın kalbini yeniden kazanması için bu kez aklını övmesi yetmedi. Kız akıllı olduğunu zaten biliyordu. Bunu bir de Çetin'den duymaya ihtiyacı yoktu. Çetin'in günlerce kapısında yatması, bir daha asla böyle bir şey yapmayacağına dair defalarca yemin etmesi, müstakbel gelinlerini pek seven ailenin araya girmesi gerekti. Sonuçta tekrar bir araya geldiler, fakülteyi bitirir bitirmez de evlendiler. Çetin kansız meslek seçiminde isabet tutturamamıştı ama eş seçiminde 12'den vurdu. Vildan hayatı tıkır tıkır işleten, Çetin'i rahat ettiren bir kadındı. Bir süre ayrı ayrı yerlerde, orada burada, devlette çalıştılar. Çetin kansız hastanenin projesini o sıralarda çizdi. Askerden geldikten sonra abisi Necmi Kansız'ın Bodrum yakınlarında aldığı arazi için Vildan'la birlikte hazırladıkları bilmem kaç adet yazlık konut projesinden iyi para kaldırdılar. Kendi bürolarını açtılar. Kısa süre içinde birçok başarılı işe imza attılar. Daha doğrusu Vildan attı, Çetin Kansız da sebeplendi. Kızcağız sabahın körlerine kadar uykusuzluktan gözleri dışarı fırlamış bir halde, hayalet gibi çalışırken, Çetin'in elinden karısına çay kahve taşımaktan fazlası gelmiyordu. Vildan başı çizdiği planların üstüne düşüp uyuklayacak hale geldiğinde içinde bir üzüntü beliriyor, karısının 5-10 dakika uyumasına izin veriyor, sonra koyu bir kahveyle gelip yorgun karısını ya işi bitiremezse endişesiyle ama samimi bir sevgiyle omuzundan dürtüyordu. Sorumluluk sahibi Vildan derhal uyanıp buz gibi suyla yüzünü yıkıyor, yeniden projenin başına geçiyordu. Büroyu yeni açtıkları ve önemli bir işin altından başarıyla kalkarak derhal isim yaptıkları sıralarda, Vildan bir mimarlık dergisine verdiği röportajda dişe dokunur bir cümle edememiş olduğu için hayal kırıklığı yaratmış, Çetin'in düşen itibarı toparlaması zaman almıştı. Vildan'ın gençliğinden beri kendini iyi ifade edememek gibi bir sorunu vardı. Önemli durumlarda çok heyecanlanır, düzgün konuşamaz, iki kelimeyi bir araya getiremezdi. Bu nedenle çok başarılı işlere imza atsa da projesini sunamıyor, dinleyenlerin kafasında soru işaretleri belirmesine neden oluyordu. Çetin Kansız'ın ise karısının aksine hitabeti kuvvetli, ikna kabiliyeti yüksekti, en sıradan fikirleri bile süsleyip satmayı başarıyordu. Başarılı bir çene ile başarılı bir bilek yan yana geldi. Kısa süre içinde müthiş bir ikili oldular. Münih'e gitmek için uçağa binmesiyle birlikte bütün gelecek planları değişen Çetin, yükseklik korkusunun sadece uçakla sınırlı olduğunu sanıyordu. Uçağa binmiyor, şantiyelerde tepelere çıkıp aşağılara bakmıyor, durumu gayet güzel idare ediyordu. Ama bir akşam çok önemli bir iş yemeğine gitmeleri gerekti. Vilda'nın ehliyeti olmadığı için arabayı her zamanki gibi Çetin kullanıyordu. Köprünün üstündeyken bir kaza oldu. Bir araç diğerine arkadan çarptı, trafik tıkandı. Bir türlü açılmayınca Çetin sabırsızlandı. Durumu daha iyi görebilmek için arabadan inmek gafletinde bulundu. Adımını attığı anda köprünün takır takır sallandığını fark etti. Bir mimar olarak asma köprülerin sallandığını gayet iyi biliyordu. Ama bilmekle yaşamanın aynı şey olmadığını ağır bir panik atak kriziyle öğrendi. Denizden 60 küsur metre yüksekte olduklarının bilincine varınca yine uçakta olduğu gibi başı döndü, gözleri karardı. Haftada iki kere gıcır gıcır iç dış yıkattığı arabasının kaputuna şar diye kustu. Vildan kansız, akşamüstü yarım ekmeğe midye tava yiyen pisboğaz kocasının yine midesinin bozulduğunu sandı, çok sinirlendi. Yardım etmeye kalkışmayıp oturduğu yerde düzelsin diye bekledi. Ama Çetin kansız bir türlü düzelmiyor, titreme nöbetleri geçiriyordu. Bu arada kazanın yarattığı tıkanıklık açılmış, bu kez Çetin'in yolun ortasında duran arabası nedeniyle gene tıkanmıştı. Arkadakiler aralıksız korna çalıyorlardı. Polis geldi, Vildan durumu anlatınca bir memur direksiyona geçti. Çetin kansız arka koltuğa yüzüstü uzanmıştı, inliyordu. Trafik açılıp köprüyü geçinceye kadar buram buram terledi. Vildan polisten arabayı uygun bir yerde park etmesini rica etti. Bir taksiye atlayıp iskeleye gittiler. Çetin kansız köprüden bir daha asla geçemeyeceği için vapurla eve döndüler. Yemeğe de gidemediler, umdukları işi de alamadılar. Büroları 3. evleri 4. kattaydı, her ikisini de 1. kata taşıdılar. Çetin kansız o günden beri panik atak tedavisi görüyordu. Artık sadece boğaz köprülerinden değil, viyadüklerden de geçemez olmuştu. Karşısına olmadık bir viyadük çıkacak diye korkudan araba da kullanamıyor, hele şehir dışına hiç çıkamıyordu. Tedavi için Sigmund Freud ödülü başta olmak üzere sayısız ödül kazanan, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen, dünyaca ünlü psikiyatr Vamık Volkan'la aynı şehirde, Lefkoşa'da doğmuş olmaktan sonsuz gurur duyan Kıbrıslı psikiyatr Temuçin Birol'a gitmeye başladı. Vamık Volkan, Temuçin Bey'in psikiyatriyi seçmesine neden olan dehaydı. Yıllar önce Girne'de plajda karşılaştıklarında Temuçin Bey heyecan ve hayranlıktan titreyerek bu büyük hocanın ellerine sarılıp öpmüş, psikiyatriyi seçmesine hocanın kuş teorisinin sebep olduğunu belirtmiş ve tanımaktan şeref duyduğu bu büyük kişilikle sohbet etmek istediğini söylemişti. Vamık Hoca gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duymuştu elbette. Ama gayet nazik sözlerle Temuçin Birol'a anlayışlı olması gerektiğini hissettirdi. Tatile gelmişti, kuş teorisi hakkında sohbet etmek yerine denize girmek istiyordu. Genç doktoru taltif etti, memnuniyetini belirtti, gelecekte başarılar diledi ve havlusunu kuma bırakıp denize yürüdü. 1960'lı yıllarda Kıbrıs'ta bir salgın başlamış, bütün evlerde ve iş yerlerinde başta muhabbet olmak üzere sayısız kuş yetiştirilir olmuştu. Her evde birden fazla kafes, üstüne titrenen onlarca kuş bulunuyordu. Ada adeta kuş çakımalarının istilası altındaydı. Gecenin sessizliğini derinden gelen hüzünlü bir uğultu gibi bu kuş sesleri dağıtıyordu. Temuçin Birol'un dedesinin Lefkoşa'daki evinde de 40'tan fazla ahşap ve metal kafes içinde, hepsine tek tek ad verilmiş, şecereleri tutulan 50'yi aşkın muhabbet kuşu vardı. Ada halkı bastırılmış bir yeis içinde kuş yetiştiriyor, ne zaman 3 kişi bir araya gelse kuşlardan söz ediyor, Ama hiç kimse kuşlara neden böylesine düşkün oldukları hakkında düşünmek istemiyordu. Vamık Hoca, Kıbrıs'ın Türk halkını kuvvetle etkisi altına alan bu kuş yetiştirme tutkusunu psikanalitik bir tutumla yorumladı ve bunun bilinçaltında yatan derin bir özgürlük arzusuyla açıklanabileceğini, kendini özgür hissetmeyen bu halkın yetiştirdikleri kuşlar aracılığıyla özgür olma dileklerini canlı tuttuklarını söyledi. Kendisi de halen 11'i evinde, 3'ü muayenehanesinde, 14 muhabbet kuşu besleyen, dedesi gibi beslediği kuşlara ad veren ve şecerelerini tutan Temuçin Birol'un kuş teorisinden kastı, Vamık Hoca'nın aniden gelişen bu tutkuya getirdiği psikanalitik yorumdu. Temuçin Bey'in Vamık Hoca'ya hayranlığı öyle kuru kuruya uzaktan bir hayranlık değildi. Yıllardır hocanın çalışmalarını olabildiğince yakından takip eder, hakkında çıkan her yazıyı okurdu. Hatta Erzurum Tıp Fakültesi'nde psikiyatri ihtisasına yeni başladığı sırada, Karadeniz'in Sesi adlı yerel gazetede Vamık Volkan'ın konferans vereceğini okumuş, beklediği fırsatın ayağına geldiğini görüp otobüse atladığı gibi soluğu Çetin Kansız'ın planını çorbaya çevirdiği hastanede almıştı. Yolculuk hiç de kolay olmamıştı. Bir gece önce -32'yi gördükleri çok soğuk bir kış günüydü. Şehirler arası yolların bazıları kar ve tipi nedeniyle kapalıydı. Temuçin Birol gidemeyeceğinden endişe ediyordu. Neyse ki karayolları son anda yolları açtı. Genç psikiyatri asistanı da uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra şehre vardı. Seyahat boyunca yolda kalıp eziyet çekmekten değil, hocanın konferansını kaçırmaktan korkmuştu. Klinik psikiyatrinin yanı sıra toplumsal psikoloji ve bellek sosyolojisi alanlarının da önde gelen isimlerinden biri olan Virginia Üniversitesi'nde görevli Profesör Vamık Volkan, yaz aylarının bir kısmını yavru vatanda geçirse de ana vatana pek sık gelmiyordu. Bu nedenle hocanın konferansını izlemek mucize gibi bir şeydi. Konferans salonunun en ön sırasında yerini aldığında, birkaç yıl sonra Girne'de karşılaşacağı ama henüz ellerine sarılma fırsatı bulamadığı Vamık Volkan'ı göreceği için içi içine sığmıyor, konferanstan sonra hocaya teşekkür edip kendisine duyduğu büyük hayranlıktan söz etmeyi umuyordu. Ama konuk konuşmacının dünyaca ünlü Vamık Volkan değil, Namık Volkan adında akademik bir ünvanı bulunmayan sıradan bir psikiyatr olduğunu görünce başından aşağıya kaynar sular döküldü. Zemin tahtaları henüz sağlam olduğu için muşambayla kaplanmamış sahneye, elinde el yazısıyla doldurulmuş bir takım kağıtlarla çıkan, her an düşecekmiş gibi ayaklarını sürüye sürüye yürüyen, bu ufak tefek orta yaşı geçmiş, kırpık bıyıklı doktor hastane mutemedinin akrabasıydı ve nihayet bu salonda kendisine erkek çocuklarında gece işemeleri konulu bir konuşma yapma fırsatı verilmişti. Konuşmacı sözüne başlamadan önce burnunu siler, aksırır tıksırırken, Temuçin Birol bir yandan bu yanlışlığın nereden kaynaklandığını bulmaya çalışıyor, bir yandan da verdiği otobüs parasına mı yansın, kaybettiği zamana mı, çektiği eziyete mi bilemiyordu. Bir yanlış anlama sonucu kendini ruh sağlığı hastanesinde bulan genç asistan şaşkındı. Lefkoşa'da yaşayan yaşlı anne babasının düzenli para göndermesi gerektiği için Erzurum'un merkezinde tek başına yaşayacağı bir ev tutamamış, kendisi gibi ihtisas yapan biri Karadenizli, diğeri Mersinli, iki doktor arkadaşıyla ortak bir ev tutmuştu. Ne zaman kar yağsa, Erzurum'un yeni kurulan dış mahallelerinden birinde bulunan, her biri ayrı bir kötü inşaat örneği kooperatif bloklarının yolu kapanıyor, Temuçin Birol beyaz renkli döküntü Renault 12'sini çalıştıramadığı için fakülteye yürüyerek gidiyordu. Vamık Hoca'nın konferansını dinlemek uğruna karlara bata çıka evden şehre kadar dünyanın yolunu yürüyen Temuçin, amcaoğlunun cenazesi için gittiği memleketinden yeni dönerken yanında bir teneke tuzlu balık, 4 somun mısır ekmeği, bir çuval fındık ve 2 tepside Laz böreği getiren Karadenizli arkadaşının yolda okumak için aldığı Karadeniz'in Sesi adlı gazeteye göz atmış, Namık Volkan'ın söz konusu hastanede konferans vereceğini okumuş, dünyaca ünlü olduğu halde kendi ülkesinde hemen hiç tanınmayan Vamık Hoca'nın adının sık sık hatalı bir şekilde Namık olarak yazıldığını da bildiği için konferansı verecek kişinin Vamık Hoca olduğundan hiç şüphe etmemişti. İklimi Erzurum'a göre çok daha yumuşak olan bu şehre vardığında hastaneyi eliyle koymuş gibi buldu ama konferans salonunu buluncaya kadar akla karayı seçti. Nihayet yerine oturmuş, salonun boşluğunu hocanın ana vatanda ne yazık ki yeterince tanınmıyor oluşuna yorarak, kıymet bilmezlik üzerine derin derin iç geçirerek bekliyordu ki, karşısında Vamık Volkan yerine Namık Volkan'ı görünce aklı başından gitti. Temuçin Birol'un duyduğu büyük öfkeden habersiz olan zavallı konuşmacı üşütmüştü, durmaksızın hapşırıyordu. Bu konferanstan sonra muayenehanesinin kapısını çalacak hasta sayısının artacağını umut eden doktorun oturduğu mahallede sular kesilmiş, dikkati dağınık, sarsak karısı da musluğu açık bıraktığının farkında olmadan gezmeye gitmiş, sular gelince evi su basmıştı. Hastası randevusunu iptal edince, dörde doğru eve giden Namık Bey bütün halıları dize kadar suyun içinde yüzer buldu. Karısı ortada yoktu. Biriken suyu söylene söylene apartman merdivenlerine süpürdü, vıcık vıcık halıları balkona attı. Bezlerle yerleri kurulamaya çalıştı. Ev kurusun diye kış ortasında salonla oturma odasının pencerelerini açık bırakıp yattılar. Böylece Namık Bey şifayı kaptı. Adamcağız konuşmasını iptal etmek istemiş ama hastanede kadro boşalırsa aday olmayı düşündüğü için başhekim beyin üstünde olumsuz bir etki bırakmaktan çekinmişti. Ateşi 39'da dayandığı halde mecburen kürsüye çıktı. 8-10 dinleyicinin üstünde hiçbir etki bırakmayan, mantıksız ve savruk konuşmasının bir yerinde, tam karşısında oturan Temuçin Birol'un yüzüne hapşırınca, büyük ustayı dinlemek için karda kışta kilometrelerce yol tepmiş olan genç asistan daha fazla dayanamadı. Sanki yanlış gelmek kendi hatası değilmiş gibi sinirli bir tavırla salonu terk etti. Hemen Erzurum'a dönmek istiyordu ama erken bir otobüs bulamadı. 30. ayrımın sonu. Sayfa 268.